Ebu Bekir Sifil ve Hidayet Erdoğan'la Amentü Hassasiyeti Akaid Sohbetleri başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler kıymetli dinleyenlerimiz. Yeni bir Amentü Hassasiyeti programıyla beraberiz. Programımıza hoş geldiniz. Ebu Bekir Sifil hocamızla beraber yeniden Şia üzerine devam ediyorduk. En son 6. imam olan İmam Cafer Sadık, ki İmam Cafer Sadık bir buluşma noktası, yeni bir hareket noktası. Çok iyi bir şekilde ele alınması gerekiyor. Oraya kadar gelmiştik. İnşallah oradan İmam Cafer Sadık'tan sonra neler oldu? Şia'da nasıl bir değişimler oldu? Caferiye ismi neden Caferi, Bakriye değil de Caferi ismi veriliyor? İmam Cafer ve İmam Cafer'in özellikleri nelerdir? Etrafında ne gibi kuşatma olmuştur? Nasıl o da etrafını kuşatan olumsuz insanlara nasıl uğraşmıştır gibi konulara bugün inşallah değinmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz, safa geldiniz inşallah.
Teşekkür ederim.
Hocam İmam Cafer Sadık dönemine geldik inşallah. İmam Cafer Sadık kimdir?
Evet.
Nasıl bir mücadele başlatmıştır? Neler yapmıştır? Nasıl yanlış anlaşılmalara ondan dolayı onu nasıl bize olumsuz lanse etmişlerdir? Bunları inşallah.
Evet.
İnceleyeceğiz.
İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Evet, Şia dediğimizde, Şiilik dediğimizde akla gelen en büyük mezhep İmamiyye'dir itikadi olarak. Fıkhi olarak da Caferiyye'dir. Dolayısıyla Şiilik dendiğinde İmam Cafer'in, ya daha doğrusu onun etrafında, adı etrafında oluşturulan kültürün, efsanelerin son derece merkezi bir yeri var.
Evet.
Bir kere İmam Cafer-i Sadık rahimehullah, tıpkı babası İmam Muhammed Bakır gibi Medine'de yaşamıştır. Medine'de ilimle iştigal etmiştir. Orada bulunan gerek İmam Malik, gerek hac için oraya sık sık giden İmam Ebu Hanife gibi rahimehumallah, pek çok ehli sünnet imamıyla görüşmüştür. Muhabbetleri vardır, hukukları vardır.
Yani İmam Azam Ebu Hanife ile görüşmüş ve
görüşmüştür tabii.
Muhabbetleri vardır.
İmam Ebu Hanife hem babası Muhammed Bakır'la görüşmüştür. İmam Cafer'in babası İmam Muhammed Bakır'la görüşmüştür. Hem de İmam Cafer'le görüşmüştür. Bir evvelki programda zannediyorum nakletmiştik. İmam Ebu Hanife hac için Hicaz'a gittiğinde Medine'ye uğramış ve İmam Muhammed Bakır'a haber göndermiş. Görüşmek istediğini söylemiş. O da bizim meclisimize gelmesin demiş.
Evet, İmam Bakır.
İmam Muhammed Bakır, İmam Ebu Hanife'ye bizim meclisimize gelme demiş. Fakat İmam Ebu Hanife büyük bir Ehl-i Beyt imamı, Ehl-i Beyt'in o an için ulusu, reisi durumundaki Muhammed Bakır'la tanışmak, sohbetinde bulunmak için gitmiş. Oturmuşlar, tanışmışlar. O ilk tanışma esnasında aralarında nasıl bir konuşma geçmiş, bunu iki ayrı rivayetten anlıyoruz. Bu yani, iki ayrı rivayet aralarında geçen iki farklı konudaki iki farklı konuşmayı iki farklı rivayet olarak anlatıyor bize. Biz bu kareleri birleştirdiğimizde İlk bir araya geldiklerinde ne olmuş, nasıl bir konuşma geçmiş aralarında bunu anlıyoruz.
Evet. İlk acaba hocam niçin gelmedi demiş yani.
Söyleyeceğim
evet.
Şimdi.
Evet.
İlk mecliste bulunduktan sonra, tanışma faslından sonra İmam Muhammed Bakır demiş ki sen dedem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine, sünnetine aykırı olarak hadisleri, sünneti bir kenara bırakıp kıyasla amel eden Ebu Hanife misin demiş.
Evet. Kıyasa bunu
evet,
yapıyor.
Yani kıyası alıp hadisleri terk eden, dedem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet eden Ebu Hanife sen misin diye. İmam Ebu Hanife anlamış durumu tabii. O hayatta bulunduğu süre içerisinde özellikle bir kısım ehli hadis tarafından İmam Ebu Hanife'nin hadislere çok ehemmiyet vermediği, onun hı. yerine aklı ve kıyası öne aldığı şeklinde yaygın bir kanaat var.
Evet.
Bu yaygın kanaat bizzat İmam Ebu Hanife'nin usulünden, tavrından kaynaklanmıyor. Onun yerine pek çok sosyal, ilmi, siyasi sebepleri var ama en önemli iki sebebi şudur. Birincisi, Hanefi mezhebine mensup fıkhi olarak birçok mutezili var.
Evet.
Yani itikadi olarak mutezile mezhebine mensuplar.
Evet, Hanefi.
Ama fıkhiyatta Hanefiliği tercih etmişler.
Evet.
Mutezilenin hadisler karşısındaki durumu da bellidir. Yani
evet.
Özellikle itikadi konularda hadislere çok fazla itimat etmezler. Yani, ilk dönem mutezile özellikle.
Yani mutezili tabiilerinin olması İmam-ı Azam Efendimiz'i gölge mutezili
evet,
anlayışın gölgesinde bırakmış yani biraz.
Evet. İkincisi de bir kısım ehli hadisle İmam Ebu Hanife'nin usulü tearruz eder. Yani
evet.
O ayrı bir usulü fıkıh bahislerinde işlenen evet. bir meseledir. Burada ona girmeyelim. Dolayısıyla bu şaya Medine'ye de gitmiş. İmam Muhammed Bakır'ın da kulağına gitmiş ve hazır yakalamışken bir sorguya evet. çekeyim bunu demiş.
Sen misin kıyasla?
Evet.
Yani sünneti bırakıp
kıyasla
amel eden evet. diye. Evet.
Bunun üzerine İmam Ebu Hanife demiş ki sen Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin torunusun. Başımızın üstünde yerim var. Sen şöyle baş köşeye geç, otur. Layık olduğun yere otur. Ben de önüne oturayım. Ben sorayım, sen söyle.
Evet.
Oturmuşlar. Demiş ki, erkek mi güçlüdür, kadın mı?
Evet.
İmam Muhammed Bakır demiş ki, erkek güçlüdür. Eğer demiş, ben deden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet edecek olsaydım ve sırf kıyasla amel edecek olsaydım, erkek güçlü olduğu için mirasta erkeğe bir hisse verirdim. Çünkü o çalışır, kazanır, telafi eder.
Evet.
Kadın zayıftır. Kadına iki hisse verirdim. Kıyas bunu gerektiriyor.
Evet. Evet.
Oysa ben böyle yapmadım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne dediyse onu uyguladım. İdrar mı pistir, necistir yoksa meni mi daha pistir?
Evet.
İmam Muhammed Bakır demiş ki idrar daha pistir. Eğer demiş ben deden Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet edecek olsaydım, idrar daha pis olduğu için küçük abdest yapana gusül abdesti emrederdim, menisi gelene de normal abdest emrederdim.
Evet.
Oysa böyle yapmadım. Deden ne dediyse ben de onu yaptım. Sonra namaz mı daha önemlidir, oruç mu? İbadet evet. olarak daha namaz, eftaldir. Evet. İmam Muhammed Bakır demiş ki namaz daha eftaldir. Eğer demiş ben deden Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet edecek olsaydım, kadınların belli muayyen günlerinde evet. namazı orucu bırakırlar. Temizlik dönemi geldiği zaman da namazı kaza etmezler.
Evet.
O muayyen günlerinde geçmiş olan oruçlarını kaza ederler.
Evet.
Eğer demiş ben dedene muhalefet edecek olsaydım, namaz daha önemli olduğu için hayızlı günlerinde geçen namazlarını kaza etmelerini evet. söylerdim. Evet. Oruçlarını kaza ettirmezdim. Rivayetlerden birisi böyle, ilk tanışma anı böyle gerçekleşiyor. Ondan sonra İmam Muhammed Bakır meseleyi anlıyor, kalkıyor İmam Ebu Hanife'yi alnından öpüyor ve ortam yumuşuyor. Daha sonra İmam Ebu Hanife ona diyor ki, bizim Irak'ta bir takım insanlar var, sizin Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma'dan teberri ettiğinizi söylüyorlar. Yani onları benimsemediğinizi, onlara dil uzattığınızı, onlara saygı göstermediğinizi söylüyorlar.
Evet.
O da diyor ki Subhanallah, böyle bir şey olur mu diyor.
Yani madem siz bizimle ilgili böyle bir şeyler duydunuz,
evet.
bizi sizinle ilgili duyduğumuz olumsuzları
evet.
koyalım ortaya. Tabii
evet. bu İmam Ebu Hanife'yi rahatsız eden bir şey. Yani Ehl-i Beyt ulularından böyle bir şey beklemiyor İmam Ebu Hanife.
Evet.
Fakat meseleyi kaynağından tahkik etmek istiyor.
Çok güzel.
Böyle deyince İmam Muhammed Bakır diyor ki ben diyor Ebu Bekir ve Ömer'den nasıl teberri ederim? Allah ikisine de rahmet eylesin. Onlar sahabenin en efdal iki kişisidir. İşte Hazreti Ebu Bekir'in kızı Efendimizin eşi müminlerin annesi Hazreti Ayşe'dir. Emirül Müminin Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh kızı Ümmü Gülsüm'ü Ömer'le evlendirmiştir.
Sanki hocam orası gözden kaçıyor gibi yani. Bunun
evet.
altını çok çizmek gerekiyor.
Tabii,
yani
tabii.
Özellikle Şia söz konusu olduğu
onu
zaman.
Onu sahabe ehli beyt ilişkisini ayrıca ele alacağız.
Mesela bunu birkaç kere söylememize de bir sakınca
evet.
yok. Yani özellikle Ümmü Gülsüm evet. Hazreti Ali Efendimizin
kızı Ümmü Gülsüm.
Fatma annemiz dışındaki hanımlardan.
Hayır, Fatma annemizin kızıdır.
Kızın Ümmü Gülsüm'ü evlendiriyor.
Tabii, değil mi? Tabii.
O, çünkü daha sonra onun da birçok çocuğu oluyor diğer hanımlar,
evet,
hanımlardan.
Oluyor.
Fatma annemin kızından Ümmü evet. Gülsüm'ü Hazreti Ömer'le evlendiriyor.
Hazreti evet. Ömer'le evlendiriyor.
Onun üzerine birkaç daha duracağız.
Bir takım Şii kaynaklar bu türlü problemleri aşmak için çok böyle trajikomik yollara sapmışlar.
Evet.
Ben pek çok kaynakta şunu gördüm. Diyorlar ki Ömer Ümmü Gülsüm'le evlenmekte ısrar edince Ali nereden? Bir yerden ya Nusaybin'den ya da başka bir yerden bir dişi bir cin çağırdı. O cine Ümmü Gülsüm'e benzemesini emretti. O cin Ümmü Gülsüm'e benzedi. Kendini ona benzetti ve o cinle Ömer'i evlendirdiler.
Allah Allah. Yani böyle göz çıkartıyorlar.
Evet, yani. Son derece abuk subuk, son Allah derece Allah. İronik savunmaları var.
Evet. İmam Bakır böyledir.
Tabii. Evet, tarihi çarpıtma tabii. Şia'nın bütün şeyi budur. Evet, İmam Muhammed Bakır bu şeyleri zikrettikten sonra diyor ki böyle bir şey olmaz. Ben bunlar sahabenin Ebu Bekir de Ömer de radıyallahu anhuma sahabenin en efdal iki kişisidir. Onlardan benim teberri etmem söz konusu değildir. Benim dedem de Hazreti Ali radıyallahu anh'ı kastederek böyle bir tutum içinde olmamıştır deyince İmam Ebu Hanife diyor ki o zaman keşke oraya bir mektup yazsanız da bu görüşleri orada sizin adınıza yayıyorlar çünkü size iftira ediyorlar oralarda. Oraya bir mektup yazsanız da bu görüşlerden teberri ettiğinizi söyleseniz, bu görüşlerden uzak olduğunuzu söyleseniz. O zaman İmam Muhammed Bakır diyor ki bak Ebu Hanife, sen ki Ebu Hanife'sin, ben sana buraya gelme dedim. Sen beni dinlemedin geldin.
Evet.
Sen beni dinlemedin buraya geldin de onlar beni mektupla dinlerler.
Evet, yani orada. Güzel bir evet. Latife. Evet.
Şimdi acaba Muhammed Bakır, İmam Muhammed Bakır niye meclisine gelmesini istemedi İmam Ebu Hanife?
Evet, orası önemli hocam. Evet.
Burası önemli çünkü Ehl-i Beyt imamları Emevi ve Abbasi iktidarlarının tarassutu altındadır. Onlar sürekli kontrol altındalar, sürekli gözetleniyorlar. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife de İmam Muhammed Bakır'ın meclisine gider, orada oturur, onunla muhabbet eder ise onun başına da bir şey gelebilir. Yani
evet.
İktidar tarafından sen Ehl-i Beyt taraftarı mısın diye onun başına da kötü işler gelir.
İmam-ı Azam'ın güvenliği için evet, bunu istemiyor. Evet. Evet.
Nitekim bu olmuştur da bilahare İmam Muhammed Bakır'ın küçük kardeşi İmam Zeyd Emevilere evet. karşı ayaklanınca İmam Ebu Hanife onu desteklemiştir. Evet. Mali olarak, maddi olarak desteklemiştir. Ondaki bu Ehl-i Beyt muhabbeti ve iktidara karşı tutum bilahare işte kadılık teklif edilecek, kabul etmeyecek, zindana atılacak vesaire böyle bir şeye de yol açacaktır. Evet, dolayısıyla İmam Ebu Hanife'nin Ehl-i Beyt ulularıyla muhabbeti tıpkı diğer Ehl-i Sünnet imamlarında olduğu gibi son derece sevgiye, saygıya dayalı
evet.
Olumlu bir ilişkidir. İmam Ebu Hanife bir hac sezonunda gene Mescid-i Nebi'de bir halka kurmuş. İnsanlar onun geldiğini duyunca başına toplanıyorlar tabi. Orada işte fetva verirken İmam Cafer-i Sadık içeri girmiş. Etrafında toplananların halkanın dışında ayakta durmuş ve İmam Ebu Hanife'yi dinlemeye başlamış. Bir süre sonra fark etmiş imam bunu.
Evet.
Hemen yerinden kalkmış, demiş ki ben oturuyorum, sen ayaktasın, sen ki Ehl-i Beyt'sin, bizim size hürmetimiz sonsuzdur, evet. lütfen buyurun oturun. Yok demiş, benim dedelerim de böyle yapardı, sen ilim adamısın, otur ben seni burada ayakta dinleyeceğim.
Tabii ilim adamı olduğundan dolayı.
Evet, dolayısıyla aralarında evet. böyle bir muhabbet var, sevgiye, saygıya dayalı, takdire dayalı bir ilişki, bir hukuk var.
Zaten geçen programlarımızın birisinde söylemiştiniz hocam, yani İmam Bakır her ne kadar ben Ebu Bekir ve Ömer'le ilgili olumlu, Hazreti Ömer radıyallahu anhuma ile ilgili olumlu şeyler söylese bile takiye ile itham edilmişler galiba.
Evet, evet.
Evet, evet. Yani. Kendini alamamış yani.
Bu tarihi gelişimi anlattıktan sonra inşallah Şia'nın ilkelerini de tek tek ele alacağız.
İnşallah hocam.
Bu çerçevede tamam. takiyeye de değineceğiz inşallah.
İnşallah hocam.
Evet. İmam Cafer-i Sadık İmamiye dediğimiz mezhebin en merkezi unsurunu teşkil ediyor. Evet. Sebebi de şudur. Babası İmam Muhammed Bakır'dan aldığı ilmi
evet. Evet.
Daha bir müesses hale getirerek, usullerini vaz ederek
evet.
bir müstakil mezhep kuruyor. Babasından ya da dedesinden nakledilmiş fıkhi görüşler vardır. Ama bunlar müesses bir mezhep olarak telif edilmemiş.
Belli bakışla tesis ediyor. Evet.
Yani belli usullere, esaslara, ilkelere bağlanmamıştır. Onlarca malumdur bu usuller, ilkeler ama kayda geçirilmemiştir. Evet. İmam Cafer'in isminin öne çıkmasının en önemli sebebi budur. Mezhebin dedesinden, babasından ve atalarından aldığı esaslar doğrultusunda kayda kendi geçmiş. Mezhebini kurmuştur. Kendi mezhebini tesis etmiştir.
Yani kayıtlı hale getiriyor. Evet.
Evet. Ama burada bir problem var. İmam Cafer'in bu ilmi faaliyetleri, bu atalarından aldığı mirası genişleten ve müesses hale getiren tutumu aynı zamanda atalarından daha büyük bir ilgi odağı teşkil etmesine sebep olmuştur. Politbüro tarafından.
Yani.
Şimdi.
Köpürtmüşler tabiri caizse hocam. Biraz daha böyle.
Ondan gelen görüşleri, onun fıkhi ve itikadi görüşlerini, siyasi görüşlerini filterize ederek dışarıya yansıtmışlar.
Evet.
Şimdi göreceğiz inşallah. İmam Cafer-i Sadık'ın etrafındaki bu işte meşhur, hep bahsediyoruz başından evet. beri, Politbüro. İmam Cafer-i Sadık'ın meclisinde, ilim meclisinde hemen onun yanında, yakınında bulunuyor. Ve onun söylediği her şeyi dışarıya çarpıtarak, yorumlayarak, tevil ederek aktarıyorlar. Bu İmam Cafer'in kulağına da gidiyor bizzat. İmam Cafer diyor ki ben artık bu adamlarla baş edemiyorum. Ben burada bir şey söylüyorum. Bunlar dışarı çıkıp diyorlar ki böyle dedi ama şöyle demek istedi.
Günümüzde de belli aynı şeyler var hocam, yani büyük insanların etrafında
evet,
böyle.
Evet, evet maalesef. Bu her yerde hemen hemen vardır bu politbüro. Dolayısıyla bir yapının başındaki, merkezindeki insanların buna çok dikkat etmesi lazım. Menfaat şebekeleri, menfaat odakları evet. her zaman her yerde kümelen, böyle bir kabiliyetleri vardır yani.
Yani söylediği sözlerin ben söyledim bitti değil. Yani nasıl evet, algılandı, evet. nasıl evet. yankı buldu,
Eyvallah.
Nasıl makes buldu,
Eyvallah.
Nasıl anlaşılıyor, bunu da kontrol etmesi
kontrol
lazım. Çünkü
lazım.
Bir nüfuz söz konusu.
Evet.
Yani İslam adına, din adına tabii büyüklük, insanlar niye hürmet gösteriyorlar büyük
evet.
insanlara?
Evet.
Onun din adına, İslam adına bir makam ve mevki var. Yani insanların evet. gönlünde bir nüfuz oluşmuş.
Evet.
Muhabbet nüfuzu oluşmuş. O muhabbet nüfuzuna sahip olan şahısların nasıl sözlerinin nasıl anlaşıldığını da kontrol etmesi
evet.
gerekiyor. Yani.
İstismarlara evet. meydan vermemeleri
evet.
lazım. Evet. Evet, İmam Cafer etrafındaki bu politbüro kimdir? Bu isimlere bir bakalım isterseniz. Bunların başında
tahminen hocam böyle kaç kişi toplam, yani böyle
8-10 kişi.
8-10 kişi, yani
8-10
bir elin parmaklarını geçmeyecek
evet.
kadar az.
Ama
yani.
Son derece yetenekli, son derece zeki, son derece vukufiyetli insanlardır bunlar.
Yani
şöyle diyelim, bizi dinleyenlerin daha kolay anlayabilmesi için, bir İngiliz casus Lawrence vardır malum.
Evet.
İşte Hicaz'da Şerif Hüseyin'le beraber Osmanlı hilafetine karşı ayaklanmış. Oradaki Arapları İslami bir literatür, bir dil kullanarak Osmanlı hilafetine karşı ayaklandırmış.
Literatüre hakim birisi.
Tabii,
yani, tabii.
Yani ne diyor? Hilafet Kureyş'tedir diyor. Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. El-e-imme min Kureyş. Osmanlılar Arap değil, Kureyş'ten değil. Siz onlara niye halife olarak
yumuşak karını biliyor, orayı
tabii.
kaşıyor yani. Hocam işte bir inşallah bir ara vereceğiz. Araya yaklaştık.
Evet.
İmam Cafer Sadık'a tam girerken
evet.
kıymetli dinleyenlerimiz bir kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Allah'a emanet olun şimdilik. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. İmam Cafer Sadık ve etrafındaki ekipten bahsediyorduk. İmam Cafer Sadık rahmetullahi aleyh, onu kuşatan, etrafını kuşatan, tabiri caizse Ebu Bekir hocamızın tabiriyle politbüro diyebileceğimiz, hakikaten onu da hayat boyu uğraştıran insanlardan bahsediyorduk. Onların bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar 8-10 kişiden oluştuğunu söylemiştik. Şimdi onlar nasıl uğraştırmışlar, kimlerdir hocam, oralara
evet,
devam edelim
bu
inşallah.
Bu isimlerin başında Hişam bin Hakem geliyor. Bu zat adına Şia içerisinde Hakemiyye diye bilinen bir grup da teşekkül etmiştir Hişam bin Hakem. Hem İmam Muhammed Bakır'ın hem İmam Cafer-i Sadık'ın dönemlerinde yetişmiş, onlara talebelik, arkadaşlık etmiş önemli bir isimdir. İtikadi ve kelami konularda, hatta felsefi alanlarda söz söylemiş, eser vermiş birisidir. En önemli hususiyetlerinin başında teşbih ve tecsim inancına sahip olması gelir. Evet. Yani Allah Teala bir teşbih. Cisimdir, bir cisimdir ama herhangi bir cisim gibi değildir. Zaman ve mekan içinde hareket eder. Mekanı yarattıktan sonra mekanın içine girmiştir. Artık mekansal bir varlık olmuştur filan gibi mücessimenin kendine mahsus fikirlerini savunmuş, bu konularda eser vermiş birisidir.
Medineli mi hocam bunlar yani? Bu,
evet, Medineli.
Medineli. Evet.
İkincisi Hişam bin Salim.
Evet, yine Hişam, ikinci Hişam.
Evet, ikinci Hişam. Bunun adını da Salimiyye diye bir mezhep tesis etmiştir. Bu da tetsimcidir. İmam Cafer'in birinci kuşak talebeleridir bunlar. Bu iki isim birazdan inşallah göreceğiz, eğer bugün vaktimiz el vermezse bir sonraki programda inşallah. İmam Cafer-i Sadık'tan sonra İmam Musa Kazım'ın imamete gelmesi nasıl olmuş, bu süreçte bu iki ismin önemli bir şeyi var. Bize aktardıkları önemli bir anekdot var.
Yani iki Hişam'ın?
Evet.
Evet.
Bir diğer isim Ali bin İsmail et-Temmar diye birisi. Bunun da gene kelami konularda pek çok eseri var. Efendim İmam Cafer'e talebelik etmiş. Onun adı etrafında oluşan Caferiye, İmamiye akidesinin ve fıkhının müessislerindendir. Şimdi bunlar teşbihçi ve tetsimcidir diyoruz. İmam Cafer de tetsimci midir? Hayır, değildir. Hatta bir kısım Şii kaynaklar İmam Cafer'in bu görüşlerini duyunca bu zatların onlara çok şiddetli tepki gösterdiğini, bunun üzerine o görüşlerinden vazgeçtiklerini de yazar bazı imami
yani Şii. Daha hayattayken bunları fark evet. ediyor ve bazı kaynaklarda bunlara
itikadi görüşlerine tepki gösteriyor, tepki gösteriyor ama onları etrafından uzaklaştırmıyor.
Evet.
Onlar Şii kaynaklara göre, tabii bu konuştuğumuz Şii kaynaklara göre. Hatta onları pek çok zaman yanı başında en büyük mevkilerde tutuyor.
Yani
adeta demiş. Kendi yerine naipler olarak bunlara öyle bir ileri derecede iltifat gösteriyor İmam Cafer Şii kaynaklara göre.
Evet.
Bu Ali
bin İsmail,
et-Temmar'ın bazı kaynaklara göre İmam Musa Kazım ve İmam Ali Rıza dönemine kadar da yaşadığı etkisinin o imamlar dönemine kadar devam ettiği de söyleniyor. Bu zatın da gene gerek kelami gerek itikadi konularda pek çok eseri olduğunu biliyoruz. Bir başka isim Zürare bin Ayen.
Zürare.
Meşhur Zürare bin Ayen. Hem İmam Muhammed Bakır'a hem İmam Cafer-i Sadık'a talebelik etmiş. Efendim, İmam Cafer döneminde vefat etmiş bir zat. Bunun da gene gerek hadis, gerek fıkıh, gerek kelam konularında pek çok eseri olduğunu kaynaklardan biliyoruz.
Yani o günün demek ki en bunların ortak özelliği olumsuz tarafta kelam, tecsim ve teşbih.
Evet.
Mücessime evet. Yani
bu
yakın olmaları.
Zürare bin Ayen adına da Zürariye diye bir mezhep teşekkül etmiştir. Yani bunlar itikadi olarak, kelami olarak birer mezhep kuracak kadar birikimli insanlar, kabiliyetli insanlar. Dolayısıyla sokaktan geçen herhangi bir insandan bahsetmiyoruz.
Evet,
yani. Caferiye dediğimiz ya da İmamiye dediğimiz mezhebin itikadi ve fıkhi karakterini verebilecek kadar yetenekli ve birikimli insanlardan bahsediyoruz.
Yani İmam Cafer Sadık gibi büyük bir insanın etrafında olmaları bir nüfuz sağlıyor.
Evet.
Medine'de olmuş olmaları ayrı bir
evet.
nüfuz.
Evet.
Ve etken anlarını artırıyor tabii hocam.
Hiç yani. Şüphesiz. Hiç şüphesiz.
Yani.
Bir başka isim Muhammed bin Ali bin Numan el-Ahvel. Bizim sünni kaynaklarda bu zattan Şeytan-ı Tak diye bahsedilir.
Şeytan-ı Tak.
Şeytan-ı Tak. Çok zeki, çok şeytani bir zekası olduğu
tak,
için.
Tak ne anlama geliyor hocam?
Tak bildiğimiz...
Tak yani.
Tak, evet.
Yani.
Evet. Zafer Tak'ı derler ya.
Zafer Tak, evet. Şeytanın ileri gideni demek
evet,
yani.
Evet, şeytanın taçlısı yani.
Taçlısı.
Fakat Şii kaynaklar buna Mü'min-ü Tak derler. Çok zeki, çok yetenekli bir adam. Gerek İmam Cafer'e, gerek oğlu İmam Musa Kazım'a talebelik etmiş. Onun yanında bulunmuş. kelam ilminde bilhassa muazzam çalışmaları olan bir zat. Bu da gene müşebbihe mezhebine mensup itikadi evet. olarak Cenab-ı Hakk'ı yaratıklara benzeten bir şeyi var, tutumu var.
Hocam bunların bu yani mesela bir araya giriyorum da bu ne faydası var? Yani bunlar nasıl bir çıkar elde ediyorlar böyle bir şeyden? Yani sonuç itibariyle hani bunları İmam Cafer Sadık etrafında oluşmuş bir grup. Yani bunlar siyasi bir nüfuz mu elde ediyorlar veya
hayır,
siyasi, bir şey mi?
Hayır, siyasi bir nüfuz elde ettiklerini söylüyorlar.
Yani niçin böyle bir yola tevessül ediyorlar?
Niçin hocam? Etmişler? Bu bir bünyeye kendi görüşlerini zerk ederek oraya hakim olmak.
Evet, yani.
Şimdi düşünün, Ehl-i Beyt imamları özellikle kendi kitleleri nezdinde biliyorsunuz ganimetlerin beşte biri
humus
aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e evet. veriliyor. Ondan sonra devam eden bir hareket ki bugüne kadar gelmiştir bu.
Evet.
Humustan beslenen ekonomik olarak bağımsız, siyasi olarak bağımsız, sosyal olarak bağımsız bir yapı kurma imkanınız var.
Yani tamamen müstakil.
Müstakil, kimseye kaynak ihtiyacı var. Olmayan kaynak var.
Projenin ciddi bir kaynağı var.
Şöhret var, tabii. Yani Ehl-i Beyt'in etrafında bulunmak, Ehl-i Beyt uluları adına söz söylemek o an için bunun insana sağlayacağı toplumsal nüfuzu. Ekonomik nüfuzu, etiketi bir düşünün.
Evet.
Dolayısıyla böyle bir yapı. Bu zatın, İmam Ebu Hanife ile de bu şeytanı tak dediğimiz zatın, İmam Ebu Hanife ile de çeşitli münazaraları olduğu söyleniyor.
Evet hocam.
Evet, kısaca bu Caferiye İmamiye mezhebinin politbürosu olarak öne çıkan isimler, daha liste çok uzun ama
evet, biz bu kadar
en fazla öne
evet,
çıkan isimler bunlar.
5-6 kişi böyle yani evet. Hocam.
Evet, şimdi bunların Caferiye mezhebine katkısı, Caferiye mezhebine etkisi daha doğrusu nasıl olmuştur diye baktığımızda bir kere İmam Cafer'le hiç münasebeti olmayan ama tarih içinde Şiilik dendiğinde hemen akla geliveren pek çok temel unsur bu adamların ürünüdür. Bunların başında İmam Cafer'e nispet edilen El Cefir ya da Cifir diye Türkçe'de ifade edilen
Cifir, yani
ilim geliyor.
Sayılarla.
Evet, evet. Sayılarla, sayıların ya da harflerin sayısal değerleriyle ya da sayıların bizatihi değerleriyle
Cifir ilmi,
yapılan yani. Bir faaliyet bu. Tılsıma dayalı, egzotik
yani ya da şirke, daha çanak doğru tutan,
ezoterik evet bir uğraş alanı. Bu alan dikkat ederseniz Yahudilikte de Kabala kültürüne esas karakterini veren faaliyet alanıdır.
Yani bir gizem veriyor değil mi?
Evet, yani işin içinde büyü var, tılsım var, sayıların bir takım özelliklerine inanma şeyi var, burçların hatta evet. etkisi var. Dolayısıyla bunların bir araya gelişinden oluşan gizemli, esrarengiz bir ilim.
Evet.
Cifir ilmi İmam Cafer'e nispet edilir. İmam Cafer'le hiçbir bağlantısı yoktur. Onun bir kuzu derisine yazarak kendisinden sonra gelenlere, tabi atalarından alıp kendisinden sonra gelenlere aktardığı nakledilen gizli bir ilimdir.
Yani bu Cifir. Politbüro'dan bir tanesi, onların İmam Cafer'e verdiği zararların en başında Cifir ilminin İmam Cafer'e nispet edilmiş olması
evet,
var.
Evet, evet. Onun dışında mezhebin pek çok unsuru, gerek fıkhi mezhebin usulü, metodolojisi, gerek itikadi mezhebin ilkeleri, esasları gene bu zatlar tarafından İmam Cafer üzerinden Ehl-i Beyt'e nispet edilmiştir. İnşallah Şia'nın akidevi görüşlerine değinirken bu esasları tek tek ele evet. alıp inceleyeceğiz. İmam Cafer dediğimiz gibi hayattayken bu zatlarla mücadele edemiyor. Daha doğrusu mücadele ediyor ama baş edemiyor.
Evet.
Bunları etrafından atamıyor. Dolayısıyla onun hayatı bu adamlarla mücadele ile geçiyor desek yeridir.
Hocam bu dönemde bir siyasi boşluk var mı? Yani mesela siyasiler bu dönemde neredeler, ne yapıyorlar mesela? Ha
şöyle bir durum var. Abbasi iktidarından bahsediyoruz.
Evet.
Başlangıç itibariyle Emevi iktidarından bahsediyoruz. Emevi iktidarına karşı daha evvelki programlarda söylemiştik. Özellikle Haseni koldan gelen Ehl-i Beyt ulularının ve Hüseyin'i kolda İmam Zeyd ve ahvadının evladının evet. isyanlarını görüyoruz. Dolayısıyla Emeviler sürekli olarak Ehl-i Beyt'in bir kısmının isyanlarıyla uğraşmışlar.
Evet.
Ehl-i Beyt'in bir kısmı Emevilerin gerçekten zaman zaman ve daha sonra Abbasilerin çok acımasız baskılarına, zulümlerine maruz kaldı.
Daha çok Hasan-ı Kol diye bahsetmiştik.
Evet, evet daha hocam. Çok Hasan-ı Kol. Hatta Makatilu Talibiyyin diye bir eser var.
Evet.
Makatilu Talibiyyin Ebu Talib'in soyundan gelen, dolayısıyla Hazreti Ali Efendimiz ve onun kardeşleri,
evet.
Amcaları ve onların soyundan gelen, yani Talibi soydan gelen sülalenin Emevi iktidarlarına karşı Emevi-Haşimi çekişmesi ki tarihin cahili dönemlerine kadar gider. O Emevi-Haşimi çekişmesinde, çatışmasında aslında ikisi de malum Kureyş kabilesine evet. mensup iki batındır.
Evet, Emevi, Haşimi.
Evet, ama tarih içerisinde hep böyle bir çatışma olmuş. Özellikle Hazreti Osman radıyallahu anh Ümeyye oğulları sülalesinden onun iktidara gelmesiyle, hilafete gelmesiyle birlikte biraz daha su yüzüne çıkmış bu çatışma. Nihayet şehit edilmesiyle birlikte o Hazreti Muaviye Hazreti Ali ayrışmasında bu Emevi Haşimi karşıtlığının büyük bir rolü var. Hı. İşte bu Kerbela faciasından, Kerbela kırılmasından sonra Talibilerin bir kısmının sürekli ayaklanması ile iktidar kavgası şeklinde cereyan edip gitmiştir.
O dönemde o siyaset olarak Hasenilerle bir mücadele devam ediyor.
Ediyor ama Hüseyiniler de bir tarassut altında.
Evet, onlar yani, da ilim, Medine'de kendilerine ilme vermişler.
Evet.
Etraflarında bir ilmi halka var.
Evet, evet. Hocam. İnşallah İmam Cafer'den sonra göreceğiz. İmam Musa Kazım aslında herhangi bir siyasi beklentisi, emeli olmadığı halde Abbasi iktidarı tarafından tutuklanmış, hapse atılmış, şüphelenildiği için sadece.
Evet.
Arkasından oğlu İmam Ali Rıza sürgüne gönderilmiş vesaire. Bilahare Me'mun hilafete gelince İmam Ali Rıza ile Ehl-i Beyt ile araları düzeltmişler ama bu yani diyebiliriz ki Ehl-i Beyt siyaset ya da iktidar hilafet ilişkisi hep ağırlıklı olarak çatışmaya dayalı olmuş.
Hocam şimdi bir cifir ilminin yani böyle onlardan bize gelen özellikle İmam Cafer Sadık'ın etrafındaki politbürodan
evet.
bize gelen olumsuz yani İmam Cafer'e nispet edilen aslında onun ortaya koymadığını düşündüğümüz cifir ilmi var. Başka ne var hocam?
Bu Ehl-i Beyt'e nispet edilen bir takım metinler.
Evet.
Mesela Seccadiye diye bilinen metin, dua karakterli bir metindir bu.
Evet.
Sahifetü Seccade veya Seccadiye diye bilinen bir metindir.
Evet.
Hazreti Ali'ye nispet edilen Şıkşıkiye diye bir metin var. Gene bilahare İmamiye tarafından benimsenmiş, Hazreti Ali'ye nispet edilmiş. Bütün bu ezoterik metinler aslında İmam Cafer döneminde ortaya çıkmış, bu politbüro tarafından ortaya atılmış ve Ehl-i Beyt'e nispet edilmiş metinlerdir.
Evet.
Bu cifir ya da cefir dediğimiz şey de böyledir. Ayrıca bir takım harflerin sayısal değerleri üzerine tarih düşme işi bizde de vardır biliyorsunuz.
Evet.
Bir büyük vefat ettiğinde bir adına tarih düşülür.
Evet.
Ebced hesabı ebced diyoruz hesabı, buna. Evet. Bu ebced hesabı ile cifir zaman zaman birbirine karıştırılır. Hatta hurufilikle de karıştırılır.
Farklı yani.
Bunlar birbirinden farklıdır.
Bu yani, cefir İmam Cafer'in cefresinden mi geliyor hocam? O şekilde mi?
Yok, hayır.
Başka
hayır,
bir şey
bu
yani.
Cefir. Aslı bunun cefirdir. Arapçası evet. Cefir. Bunun da iki ayrı türü vardır. Küçük cefir, büyük cefir diye.
Evet.
Bunların ikisi de İmam Cafer'e nispet edilir ama İmam Cafer'le aslında bunların hiçbir alakası, bağlantısı evet. yoktur.
Bazı dualar değil mi? Seccadiye,
bazı dualar, gibi. Bazı mersiyeler, hatta bizzat Hazreti Ali'ye nispet edilen meşhur Nehcül Belaga.
Evet hocam.
Bütün bunlar çok daha sonraları ortaya çıkmış ve Hazreti Ali'ye ve Ehl-i Beyt'e nispet edilmiş şeylerdir.
Hocam, vaktimiz daraldı biraz inşallah.
İnşallah İmam Cafer dönemini bitirelim. Son bir şey daha söyleyelim.
İmam Cafer dönemini toparlayalım inşallah hocam.
ehli, daha doğrusu Şii kaynaklara baktığımızda, imami kaynaklara baktığımızda rivayet külliyatının ve fıkhiyatın ağırlıklı olarak İmam Cafer'e nispet edildiğini görürüz.
Evet.
Ebu Abdillah diye geçer kaynaklarda. En büyük oğlu Abdullah el-Eftah'a nispetle.
Evet.
Ebu Abdillah diye geçer kaynaklarda. Şii rivayet külliyatının diyebiliriz ki %60'ı %70'i İmam Cafer'e nispet edilir.
Evet.
Bir kısmı da babasına Ebu Cafer diye nispet edilir, İmam Muhammed Bakır'a. Evet, dolayısıyla mezhebin büyük ölçüde İmam Cafer döneminde itikadi ve fıkıh olarak teşekkül ettiğini, ondan sonraki dönemler içinde imamiye dediğimiz ideolojinin kendisini yavaş yavaş tekemmül ettirerek Hasan el-Askeri döneminden sonra 12 imam formunda bitirildiğini burada sabit
kalmak. İmam Cafer'le beraber bir raydan çıkma söz konusu. Yavaş yavaş kendi rayını kurma devam ediyor.
Evet.
Yani bu İmam Cafer'in etrafındaki politüranın Ehl-i Beyt'le hiçbir alakası yok.
Hiçbir bağlantısı yok. Yani,
tamamen Ehl-i Beyt'in nüfuzundan, humustan faydalanan bir grup. Evet hocam, yani Cenab-ı Hak tabii günümüzdeki o fitnelerin de şerlerin emin eylesin cümle ümmeti Muhammed'i.
Amin.
Hakikaten nüfuz sahibi, burada şuna geldik. Nüfuz, muhabbet nüfuzuna sahip, nüfuz sahibi büyük insanların, alimlerin sözlerinin nasıl anlaşıldığını kontrol etmeleri gerekiyor.
Elbette.
Onlar adına birçok kraldan fazla kralcı, onlar adına iş yapan insanlar çıkabiliyor. Buradan biz yani tarihin içinden kendi amentümüzle alakalı böyle bir hassasiyete de dikkat etmemiz lazım.
Elbette.
Yani sözümüzün peşinde olmamız gerekiyor. Mümkün mertebe. Tabii sonuna kadar gidemeyiz ama elimizden geldiği kadar sözümüzün nasıl anlaşıldığının peşinde olmamız gerekiyor sözlerimize.
Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok iyi toparladınız.
Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık da bu kadar diyelim. İman esaslarıyla ilgili amentü hassasiyeti programımız inşallah önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Cenab-ı Hak yolumuzu açık eylesin inşallah. Cümlemize hayırlı, bereketli, güzel, faydalı ilimler nasip eylesin.
Erkam Radyo'da Ebubekir Sifil ve Hidayet Erdoğan'la Amentü Hassasiyeti Akaid Sohbetleri programını dinlediniz.